Ayrım 15, sayfa 156. Bunun üzerine yargıçlar müzakereye çekildiler. Yarım saat süren bir konuşmadan sonra tekrar salona döndüler. Karar okundu. Yargıçlar bu defa şahıslarımız hakkında şehadet edeceklerin gelmesinde, dinlenilmesinde bir mahsur görmüyordu. Şahitlerin isimlerinin bildirilmesi isteniyor ve yargılamanın 15 Şubat 1930'a bırakıldığını bildiriyordu. 15 Şubat'ta şahitlerin dinleneceği yargılamada salon tıklım tıklım doluydu. Resimli Ay davası halk ve basın arasında büyük bir ilgi uyandırmıştı. Localarda gençler, yazarlar, gazeteciler yer almıştı. Nazım Hikmet ve diğer Resimli Ay yazarları da orta locada oturuyorlardı. Bu celsede benim tayin ettiğim eski ceza hakimlerinden avukat Sami Bey de gelmişti. Bizler yine sanık sandalyesinde yerlerimizi aldık. Benim gösterdiğim şahitler üniversite hukuk profesörlerinden baro reisi Muslihiddin Adil Bey, İstanbul Üniversitesi'nden felsefe profesörü Şekip Tunç, Vakit Gazetesi sahiplerinden gazeteci Hakkı Tarık, yazar Sadri Ertem ve Peyami Safa idi. Emin Türk'ün şahitleri köyünden getirdiği köylüler ve İstanbul'da bulunan kendi köylüleriydi. Celse açıldıktan sonra yargıç şahitlerin dinlenmesini istedi. Şahitlerin durumu çok dikkate değerdi. Bir tarafta memleketin aydın ve düşünürleri, öte yanda köylüler yan yana oturuyorlardı. Köylüler kendi köylerinden olan bir öğretmeni savunmaya gelmişlerdi. Aydın'la köylünün sosyal bir davayı savunmak için yan yana gelmeleri ilk defa görülen bir olaydı. Şahitlerin dinlenilmesine başlandı. Önce üniversite müderrislerinden Muslihiddin Adil Bey'e söz verildi. Sabiha Hanım'ı yazıları ile ve şahsen tanırım. Dava konusu edilen makale ilmi bir makaledir. Objektif bir yazıdır. Muslihiddin Adil Bey sözünü bitirmeden savcı ayağa kalktı. Makalenin konusu niteliği incelenemez. Şahitler ehli vukuf sıfatıyla dinleniyorlar. Ancak sanıkların şahısları hakkında söz söyleyebilirler. Bu istek üzerine mahkeme makale mevzu etrafında soru sormadı. Dava konusu olan yazı kenara atıldı. Bundan sonra benim ve Emin Türk'ün ne biçim insanlar olduğumuz hakkında şahitler dinlendi. Doğrusu beni çok övdüler. Sadri Ertem benim Cumhuriyet İdaresi'nin ilk kuvvetli kadın muharriri olduğumu, demokrasiyi savunan yazılar yazdığımı söyledi. Peyami Safa sosyolojiyle, sosyal konularla uğraşan ilk mütefekkir Türk kadını olduğumu iddia etti. Sabiha Hanım'ı yüksek bir ilim kuruluşunda görmek isterken sanık sandalyesinde görmek bütün fikir alemini müteessir etmiştir dedi. Dipnot 1. Mahkemede hakkımda bu övmeleri yapan Peyami Safa, İkinci Dünya Harbi yıllarında faşizme karşı yaptığım savaşta karşıma çıkan adamdır. Beni Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarıyla yaptırdığı elimaşalı çingene, Bolşevik dudusu gibi karikatürlerle genel efkar önünde küçültmeye çalışan yine odur. Fakat bu davada benim şahsım bahis konusu olmamalıydı. Yazı bir fikir yazısıydı. Mahkeme cürüm saydığı bir yazının niteliğini incelemiyor, benim şahsım üzerinde şahit dinliyordu. Bundan sonra Emin Türk'ün şahidi köylüler dinlendi. Doğrudan doğruya köyden gelen tanıkların sözleri dikkat çekiciydi. Ayakları çarıklı, hırkası yamalı bir köylü konuşuyordu. Emin Türk Bey köyündendir. O güne kadar mektep bulunmayan köyümüzde bizi cehaletten, hastalıklardan kurtarmak için canla başla çalışmıştır. Hatta köyde bir mektep açmıştır. O memleketin iyiliğini isteyen, köylülerin dertleriyle ilgilenen, herkesin hayrına çalışan bir insandır. Diğer köylüler de aynı şekilde konuştular. Şahitlerin sözleri bizler için bir iltifat olsa dahi savcının iddialarını çürütmeye yetmedi. Ben mahkeme salonuna biriken halka, aydın ve köylü şahitlere bakıyor, sosyal konuları mahkeme kürsüsünde bile konuşturmayan adalete acıyordum. Şahitler dinlendikten sonra yargıçlar usul üzere tekrar içeri çekildiler ve şu kararla geldiler. Üniversite profesörlerinden Şekip Tunç ve Hakkı Tarık Beyler gelmedikleri için şahitlere tekrar tebligat yapmak üzere mahkemenin 27 Şubat 1930 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir. Bu karardan sonra celse kapandı ve dışarı çıktık. Salondan çıkar çıkmaz halk etrafımızı sardı. Bizi teselli ediyorlardı. Siz bu davada mahkum olsanız dahi bizim gözümüzde mahkum değilsiniz. Siz memleket davalarını savundunuz, savunuyorsunuz. Bu şeref size yeter. Bu bizim için en büyük beraat kararıydı, halkın kararı. Dördüncü duruşma 27 Şubat'ta yapıldı. Dinleyici kitlesi arasında bir değişiklik vardı. Localarda mektepli genç kızlar ve üniversite öğretmenleri yer almışlardı. Nazım Hikmet ve Resimli Ay yazarları yine aynı locadaydılar. Aşağıda dinleyicilerin çoğunluğunu çeşitli sınıflara mensup halk teşkil ediyordu. Yargıçlar ve savcı kürsüdeki yerlerine yerleştiler. Başkan Nusret Bey geçen celsede gelmeyen şahitlerin gelip gelmediğini sordu. Benim avukatım Sami Bey de avukatlara ayrılan yerde yerini almıştı. Şahitler çağrılmazdan evvel Sami Bey, yazının konusu hakkında da şahitlerin dinlenmesi için bir savunma yaptı. Biz bu istek kabul edilir ümidiyle eski şahitleri de getirtmiştik. Köylüler ve aydınlar yine yan yana oturdular. Yargıç, üniversite felsefe profesörü Şekip Tunç Bey'e söz verdi. Şekip Tunç: Sabiha Hanım'ı, Behçet Bey'i iki temiz ve basının iki kıymetli rüknü olarak tanıyorum. Sabiha Hanım sosyal konular üzerinde salahiyetle yazı yazan ilk Türk kadınıdır. Savulun geliyorum yazısı ilmi, objektif bir yazıdır. Şekip Tunç daha sözünü bitirmeden savcı ayağa kalktı. Şahit sadet dışına çıkıyor. Kendisine yazının niteliğini sormuyoruz. Sanıklar hakkında ne biliyorsa onu söylesin dedi. Şekip Bey kızdı. O halde beni buraya ne diye çağırdınız? Sabiha Hanım'ın kimliğini öğrenmek istiyorsanız ilim adamlarından ziyade kendisini benden fazla tanıyan dostlarına sorunuz dedi ve yerine oturdu. Böylece şahitlerin dinlenmesi sona erdi. Mahkeme başkanı savcıyı iddiasını okumaya çağırdı. Savcı Cemil Bey önündeki notlara bakarak tereddütlü ve donuk bir dille iddiasını okumaya başladı. Sorgu hakiminin kararnamesinde saydığı cürüm sebeplerini tekrarladı. Bu iddia savcının yazıyı nasıl tefsir ettiğini gösteren bir delil olduğu için bazı parçalar alacağım. Sanık Sabiha Zekeriya Hanım, diktatörlüğün, liderin seciyesini öldüren bir mikrop olduğu ve liderin halkın önünde yürüyen ve halkın arasında yüzer, yeni açtığı yolda koşar bir şahsiyet sahibi olması ve kitlenin uşağı olması gibi değişmeyen bir karaktere sahip bulunması lazım geldiğini zikrederek, Reisi Cumhur Hazretlerinin bu esaslardan ayrılarak insanlıktan uzaklaştığını ve halkın ıstıraplarını görecek, göz ve işitecek kulak ve duyulacak kalpten mahrum olduğunu, önderlik karakterini kaybettiğini, istibdat yapmakta gayesine sadakat gösterdiğini, azamet sattığını ve milleti sevmediği beyan etmek suretiyle Reisi Cumhur Hazretlerine tahkirlerde ve tecavüzlerde bulunmuştur. Yine mezkur makalede Türk milletinin aynı izde yürüyen koyunlara benzettikten ve en tehlikeli uçurumun başında bile hayatından memnun ve bu yolda yürümekte ısrar ettiğini ve hayat yolunu asanın sesine göre tayin eden hedefsiz ve prensipsiz kör bir derviş gibi yürüdüğünü söyledikten sonra eski yolda yürümenin kolay olduğunu, milyonlarca insanın aşındırdığı yoldan bu kör kafilenin bir koyun sürüsü gibi geçtiğini beyanla ırkımızı neme lazım diyen bir kitle olarak sıfatlandırmakla Türklüğü tahkir etmiştir. Savcı Emin Türk hakkında da iddiasında birçok saçma tefsirler yaptıktan sonra şöyle diyordu. Emin Türk Bey'in bu yazıdan dolayı yaptığı müdafaya gelince köydeki tifo salgınının hakikat olduğunu ve bunu ispat edeceğini söylemektedir. Bu hastalığın köyde mevcudiyeti farz edilse bile bu cürümü kaldırmaz. Biz yazının yazılı şekline itiraz ediyoruz. Savcı iddiasının sonunda benim için 20 yıla, Emin Türk için 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Bu talep şüphesiz hepimizi üzmüştü. Resimli Ay yazarları hep beraber mahkemeden çıktık. Nazım Hikmet de beraberdi. Büroya geldik. Nazım daha yerine oturmadan merdiven ağzına koştu. Çalıştığımız oda binanın ikinci katındaydı. Aşağıda kahve ocağı vardı. Bürolarda kahve içmek adetti. Nazım aşağı seslendi. Mehmet, bize 8 tane çok şekerli kahve getir. Arkadaşlar sordular. Neden çok şekerli? Nazım adeta sevinerek konuşuyordu. Biz bugün bir zafer kazandık. Mahkemede köylü ve aydın birliğini kurduk. Yarın köylü ve işçi birliğini kuracağız. Sayfa 161, son celse. Nazım'a göre bu kovuşturmanın tek önemli tarafı buydu. Az sonra yazı odası, yazarlar, gazeteciler dostlarla dolmuştu. Hepsi üzüntülerini belirtiyorlardı. Kimisi karar çıkmadan önce kaçmamı, 20 sene hapiste yatılmayacağını, Kimisi savcının bu cezayı istemesinin yargıçlar tarafından mutlaka kabul edeceği manasını taşımadığını söylüyordu. Mahkeme müdafaa için talik edilmişti. Avukatlar düşünceliydiler. Hukuk bakımından iddianın çürütülebileceğini söylüyor, fakat politika bakımından durumun tehlikeli olduğunu belirtiyorlardı. Ben davamı sonuna kadar savunma kararındaydım. Savunmamızın yapılacağı gün arkadaşlar hazırladığım savunmayı bir defa da avukat Sami Bey'in görmesini istediler. Sami Bey'e bu isteği bildirdiğim zaman, "Siz istediğinizi söyleyin," dedi. "Müdafaa sandalyesinde her sanık istediğini söyleyebilir. Benim müdafaayı okumama hiç lüzum yoktur. Ben söyleyeceğimi biliyorum." O çok rahattı. Resimli Ay yazarlarıyla beraber mahkemeye geldiğimiz zaman halk mahkeme kapısının önünde toplanmıştı. Polis içeri girmelerine izin vermiyordu. Hatta bize geçmek için güçlükle yol açtılar. İçeri girdiğimiz zaman mahkeme salonu tıklım tıklım doluydu. Emin Türk ile Behçet Bey'i hapishaneden elleri yine kelepçeli olarak jandarmalar getirdiler. Sanık sandalyelerinde yerlerimizi aldık. Zabıt katibi geçen celsede yapılan konuşmaları, savcının iddiasında ne esaslara dayandığını kısaca anlattıktan sonra Nusret Bey ilk sözü bana verdi. Ben ve Emin Türk soruşturmalara verdiğimiz cevaplar çerçevesi içinde müdafaalarımızı yaptık. Savcının iddiasındaki mantıksızlıkları, hayale dayanan tefsirleri uzun boylu tahlil ettik. Müdafaalar bittikten sonra yargıç önce İrfan Emin Bey'e söz verdi. O uzun bir savunmadan sonra beraatimizi istedi. Söz Sami Bey'e gelmişti. O üç cümleyle bizim saatlerce söylediklerimizi gölgede bıraktı. Kestirme yoldan şu savunmayı yaptı. Sabiha Hanım'ın savunmasına ilave edecek hiçbir şey kalmamıştır. Yalnız kanuni bazı noktalara değinmekle yetineceğim. Savcı Bey makalenin Cumhur Reis Hazretlerine ima ve karine yoluyla ait olduğunu söylediler. Bu istek kanun bakımından pek yanlıştır. Çünkü ima ve karine yoluyla meydana geldiği söylenen hakaret suçları ceza kanununun 7. faslında ve 484. maddesinde yazılmıştır. 3 seneden az olmayan ve 20 seneye kadar uzanabilen bir cezadır. 185. maddenin yürütülmesinde ise açıklık lazımdır. Parantez içinde, savcı bizim 185. maddeye göre cezalandırılmamızı istemişti. Bu kanunun 1. faslında belirtilen suça, 7. faslındaki fertler hakkında yürütülen kanunun kaidesini uygulamak, benzetme ile ceza tayin etmeyi gerektirir ki buna adalet müsaade etmez. Kanunu yürütmede iddia makamı açık bir hataya düşmüştür. Bu makale ilmi, sosyal ve geneldir. Herhangi bir şahıs murad edilmiş değildir. Kararın bu maddeye dayanılarak verilmesini dilerim. Sami Bey, savcıyı gayet güç bir duruma düşürmüştü. O davanın yanlış bir maddeyle açıldığını ispat etmişti. Savunmalar bittikten sonra yargıçlar heyeti müzakere için içeri çekildiler. 5 saat süren bir konuşmadan sonra özetle şu karar sureti okundu. Sabiha Hanım'la Behçet Bey'in ikişer ay müddetle hapislerine ve 30 lira para cezasıyla mahkumiyetlerine karar verilmiştir. Ve Köyümde Neler Gördüm makalesinin sahibi Emin Türk Bey'in hareketi ceza kanununun 16. maddesine uymaktadır. Ancak kendisinin gazetecilikle eskiden ülfeti olmayıp yeniden neşriyatla uğraşmaya başlaması hafifletici sebeplerden sayılarak 16. maddeye göre bir ay hapsine ve kendisinden 25 lira ağır para cezası alınmasına karar verilmiştir. Bu kararı dinledikten sonra hepimiz sevinçle mahkemeden çıktık. Mahkum olmak sevindirecek bir şey değildi ama 20 senenin yanında 2 ay 2 günden bile azdı. Bundan başka karar Sami Bey'in ileri sürdüğü maddeye göre verilmişti. Yazıda ne Türk milletine ne de Cumhurbaşkanına hakaret olmadığının kabul edilmesi bizim için en büyük kazançtı. Ancak yazının asılsız neşriyat olarak gösterilmesi ve bu yüzden 2 ay hapse mahkum edilmek çok garipti. Bir psikoloji alimi böyle düşünüyor, böyle yazıyorsa bunun asılsız olduğuna hukuk bilgileri nasıl hüküm verebilirdi? Ama biz bunu biraz da savcıyı memnun etmek için verilmiş bir taviz olarak kabul ettik. Eğer Sami Bey'in kuvvetli savunması olmasaydı, ben belki de 20 seneyi, Emin Türk de 3 seneyi boylayacaktık. Eğer sağ ise kendisini minnetle, ölmüşse rahmetle anarım. Mahkemeyi bu kadar uzun vermemin sebebi o zamanki zihniyeti belirtmektir. Maksat Resimli Ay'ı kanun yoluyla susturmaktı. derginin halk menfaatlerini savunmasından rahatsızdılar. Bu sebeple ne kanuna ne de mantığa sığmayan vehimler ve tefsirlerle bizi mahkum etmek istediler. Fakat bu dava resimli ayın aleyhine değil lehine oldu. Halk arasında itibarı daha çok arttı. Mahkemeden az sonra bir gün yazı odasında Nazım ve diğer yazarlarla çalışıyorduk. Kapı açıldı, ayağında çarıkları, başında ters dönmüş kasketi, siyah şalvarı ile bir köylü içeri girdi. "Ben Malkara'dan geliyorum," dedi. "Size arkadaşlarımın selam ve teşekkürlerini getirdim. Davanızı dört gözle izledik. Çünkü bu dava bizim davamızdı. Resimli Ay'dan bize 10 abone yazınız. Şunu da biliniz ki Ay'a abone olan köylüler okkası 3 kuruştan mısır ekmeğini almaktan aciz olanlardır. Size arkadaşlarımın gönderdiği bir arizayı takdim edeceğim," dedi ve cebinden bir kağıt çıkardı. Kağıtta resimli ayda ve resimli perşembede köylünün dertlerini dile getirdiğimiz için bize teşekkür yazılıydı. Mahkum olmuştuk fakat davamızı kaybetmemiştik. Bu sözler bunun en büyük delili ve en büyük hediyesiydi. Köylü köyünde açsa, işçi insan gibi yaşamak hakkından yoksunsa, onu bu duruma düşüren sömürücü kuvvete karşı en gür sesimizle bağırmak, köylünün, işçinin, fakir halkın hakkını istemek hem hakkımız hem de ödevimizdir. Ödevini yapan adam mahkum olursa bu onun için bir mağlubiyet değil, zaferdir. Mahkeme kararını temizlettik. Temyiz mahkemesi bu davada eğer bir şahsi tahkir cürmü varsa bunun ispat edilmediğini, fikirleri heyecana düşürecek bir niteliği olmadığını ileri sürerek kararı kaldırdı. Eylül'ün 4. günü yapılan duruşmada mahkemede bu karara uydu, mahkumiyet kararı ortadan kalktı. Savulun geliyorum davası da böylece kapandı.